Ayrım 9, sayfa 134. 18 Haziran 1946 tarihli gazeteleri okuyanlar hem büyük bir üzüntüye hem de büyük bir heyecana kapıldılar. Devletin her kademesinde başarılı görevlerde bulunmuş müstesna bir hukukçu olan Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın ani ölümü elbette büyük bir üzüntü yaratacaktı. Ancak bu ani ölüm toplumda bazı endişelerin doğmasına da sebep oldu. Başsavcı gece saat 20'de Tarım Bakanı'nın bir yemeğinden dönerken otomobilde fenalaşarak derhal numune hastanesine kaldırılmış ancak bütün çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün kalp krizinden olduğu sadece Ulus gazetesinde belirtilmiş, diğer gazetelerde ölüm sebebinden hiç söz edilmemişti. Ertesi gün Karaoğlan'ın naaşı büyük bir törenle Cebeci Asri'yi mezarlığına defnedildi. Ulus gazetesi de kendisinin uzun bir özgeçmişiyle hakkında övgü dolu bir makale yayımladı. Ancak toplumdaki endişeler ve dedikodular gittikçe artmaktaydı. Bunun sebebi Karaoğlan'ın Ankara cinayetinin seyrini değiştiren cesur bir hukuk adamı olmasıydı. Ankara cinayeti davasında kamuoyu çok hassastı. Bu dava sırasındaki hukuka müdahaleler, adaleti sağlamakla görevli Ankara savcısının bazı delilleri saklaması ve bazılarını da kaybetmesi sebebiyle hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce suç duyurusunda bulunulması, bir sanığın adliyeye teslim edilmesi yerine valinin makamına götürülmesi, bazı tanıkların tehdit edildiği dedikodularının yaygın olması, toplumu her şeye şüpheyle bakar hale getirmiş, adalete duyulan güvenin sarsılmasına yol açmıştı. Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın Ankara Mahkemesi'nin kararını temyiz ederken yaptığı başvurusunun gerekçesinde de bu durum açıkça ifade edilmişti. Gerek Reşit ve gerekse Haşmet hakkındaki hükümlerin bozulmasına ve buraya kadar yapılan açıklamalarıyla tebarüz eden hale ve davanın başından sonuna kadar akışının halk üzerine yapmış olduğu derin tesirlere binaen, davanın münasip görülecek başka bir ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini. Bu ibare Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin halkın güvenine sahip olmadığı anlamını taşıyordu. Ancak Yargıtay'ın ilgili dairesi kararı bozmakla beraber savcının davanın başka bir ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini reddetmişti. Fahrettin Karaoğlan yılmamış iddiasında ısrar ederek Yargıtay Ceza Dairesi'nin bu kararını Ceza Daireleri Genel Kurulu'na götürmüş ve davanın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne naklidi sağlamıştı. Bu şekilde davanın gidişatında önemli ve etken rol oynamış bir savcının böyle ani bir şekilde ölmüş olması kamuoyunda şüpheler uyandırdı ve bir sürü dedikodu ve senaryonun üretilmesine neden oldu. Bazıları bu cinayeti örtbas etmek isteyen güçlerin hedeflerine varmasına mani olan başsavcıdan intikam almak için öldürülmüş olduğunu ileri sürerken, cinayet sebebi başsavcı tarafından bilindiği için bunun açıklanmasını önlemek maksadıyla Karaoğlan'ın ortadan kaldırıldığı senaryosu işliyordu. Bazı kimseler ise davaya bakan hakimlere gözdağı vermek için başsavcının öldürüldüğü kanaatini taşımaktaydılar. Toplumun bu şekilde olumsuz kanaatlere sevk eden hususlar arasında Ankara cinayeti davasında bir yığın usulsüzlüklerin rol oynaması kadar Karaoğlan'ın ani ölüm sebebinin açıklanmamış olması da önemli bir yer tutmaktaydı. Gerçi sadece Ulus gazetesinde ölüm sebebinin kalp krizi olduğu ileri sürülmüşse de bir otopsi yapılıp yapılmadığına dair hiçbir haber kamuoyuna aksettirilmemişti. Böylece Fahrettin Karaoğlan'ın ölümü üzerindeki dedikodu ve şüpheler hiçbir surette aydınlığa çıkmadı. Ölen ölüyor, giden gidiyor fakat hayat devam ediyordu. Aynı zamanda Ankara cinayeti davası da sürüp gidiyordu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dinlenen tanıklar önemli bilgiler verdiler. Adalet Bakanlığı Savcı Yardımcısı Lütfi Akay, Kemal Bora ile ilgili bazı ayrıntılara değindi. Bir gün Milli Savunma Bakanlığı evrak kalemi yazıcı erlerinden Firuzan Büyük bana gelerek Reşit Mercan'a ne ceza verirler diye sordu. Ben de bunda bir tahrik yoksa belki asılır, belki de 20 sene yer dedim. Bunun üzerine çocuğa yazık oldu, iş bilindiği gibi değil dedi. İsrarım üzerine şunları anlattı. Reşit'e 2-3 sene ceza görürsün demeselerdi kabul etmezdi. Karşı taraf çok kuvvetli. Bu iş meydana çıkmaz. Gazetede okuduklarımız doğru değil, polisler yalan söylüyor. Firuzan'la Reşit o gün Anafartalar karakoluna beraber gitmişler ve Reşit içeri girip teslim olmuş. Firuzan da dış kapıdan ayrılmış. Müteaddit ısrarlarıma rağmen Firuzan'ın ağzından başka bir şey öğrenmek kabil olmadı. Kemal Bora ile görüştüm, bunları kendisine de anlattım. Kemal Bora salahiyetim olmamakla beraber Firuza'nı dinleyeceğim dedi. Kenarlarına notlar yazarak Reşit'e gazete gönderen Kemal Erdoğan isimli tanıkla bildiklerini şöyle anlattı. Reşit hadisenin olduğu gece misafirlikteymiş. Gece 10.30'da Haşmet'in evinin karşısındaki hizmetçinin evine gitmiş. Haşmet Reşit'i görünce ıslıkla eve çağırmış. Reşit Haşmet'in yanına gittiğinde o sinirli sinirli odanın içinde dolaşıyor ve ben bir iş yaptım. Annemin ve babamın yüzüne nasıl bakacağım? İntihar etmekten başka çare kalmadı diyormuş. Yandaki odaya geçerek aynanın üzerinden tabancayı almış, kılıfından çıkarırken Reşit odaya girmiş, tabancayı Haşmet'in elinden almış. Ve korkma, meseleyi benim üzerime at. Senin şimdiye kadar çok iyiliklerini gördüm. Şimdi de ben sana bir iyilik yapacağım demiş. Haşmet Reşit'e muayenehanedeki cinayetin şeklini aynen anlatmış. Reşit de Haşmet'in paltosunu ve şapkasını alarak tekrar hizmetçinin yanına dönmüş. Ertesi sabah da Milli Savunma Bakanlığı'na giderek Firuzan'ı bulmuş, hadiseyi ona anlatmış ve oradan beraberce karakola gitmişler. Hadisenin sebebini Haşmet Reşit'e söyledi mi bilmiyorum. Daha sonra İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenen Mehmet Mert'in ifadesi okundu. Bir gün cezaevine ziyarete giderek Reşit'le konuştum. Reşit bu cinayeti üzerine aldığı için mahkum olacağını, fakat Kemal Bora'nın kendisini kurtaracağına dair söz verdiğini söyledi. Fakat kurtulamadı, mahkum oldu. Reşit Mercan cezaevinde arkadaşlarına söylediği bu sözleri mahkeme huzurunda söylememekle acaba niçin ısrar ediyordu? Gerçeği söylemesi için onu ne annesi, ne avukatı, ne de arkadaşları ikna edebiliyorlardı. Acaba bir şeylerden mi korkuyordu? Yoksa büyük bir tehdit altında mıydı? Bu soruların cevaplarını kimse veremiyordu. Hapishane hayatının herkes için çok zor ve sıkıcı olduğu muhakkaktır. Ancak refah içinde yaşamaya, eğlenceye, hatta safahata alışmış olan Haşmet ve Reşit için bu hayat herkesten daha ıstırap verici ve zor geçmekteydi. Bundan başka cezaevi şartlarından kaynaklanan bazı üzücü olaylarla da karşılaşılıyordu. Cezaevindeki acemi bir berber Reşit'in saçlarını keserken başının derisini yaralamış, üstelik saçlarını da merdiven merdiven keserek kendisini maskara haline getirmiş ve Reşit'in annesi de bu duruma çok üzülmüştü. İki arkadaş cezaevinde vakitlerini daha çok kitap okuyarak, radyo dinleyerek geçiriyorlardı. Kendilerini oyalamak için değişik bazı faaliyetlere de girişmişlerdi. Haşmet jimnastiğe merak sarmış, her gün mahkumları toplayarak onlara jimnastik hareketleri yaptırmayı adet haline getirmişti. Bolu halkı cezaevi bahçesinde yapılan bu hareketleri merakla seyrediyordu. Haşmet annesinin ve nişanlısının Bolu'ya gelmelerine razı olmuyordu. Çünkü annesi üzüntüsü sebebiyle karşılaştığı kimselerle tartışmalara giriyor, nişanlısı Müşerref de Bolu'daki olumsuz hayat şartlarından çok rahatsızlık duyuyordu. Buna rağmen Müşerref mahkemeye bir gün kala Bolu'ya gelerek daha önce kiraladıkları eve yerleşmiş ve avukat Söğütlügil ile cezaevine Haşmet'i ziyarete gitmişti. Reşit ise son günlerde koğuşa kapanmış, harıl harıl mahkemeye vereceği savunmasını hazırlıyordu. Duruşma gününden önce mahkemenin tayin ettiği bir naip huzurunda iki doktor ve bir eczacıdan oluşan komisyon, deliller arasında bulunan reçeteleri incelemek için mahkeme salonunda toplandı. Bu toplantıya sanıklar ve avukatlarının dışında kimse alınmamıştı. Bütün gazete muhabirleri ve Reşit'in annesi dışarı çıkarılmıştı. En az bir ay sonra Türkiye'de yapılacak olan tek dereceli ve çok partili seçimler kadar ilgi çeken bu davada en ufak ayrıntıları bile kaçırmak istemeyen gazeteciler haber alabilmek için her çareye başvuruyorlardı. Nitekim gazetecilerden Faruk Fenik bu gizli komisyon toplantısını izleyebilmek için mahkeme salonunun üstündeki tavan arasına çıkmış, örümcek ağları arasında emekleyerek heyetin görülebileceği ahşap tavandaki bir budak deliğinden bütün olup bitenleri izleyip Vatan Gazetesi'ne bildirmişti. 26 Haziran günü Ankara cinayeti davasının en önemli celselerinden biri Bolu'da yapıldı. Bu duruşmaya mahkemenin tutumunu protesto eden müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Sevin katılmadılar. Şimdiye kadar bütün çabalara rağmen şüpheli cevaplar vererek suskunluğunu koruyan Reşit Mercan'ın dili, daha doğrusu kalemi çözülmüştü. El yazısıyla hazırladığı 6 sayfalık bir dilekçeyi mahkemeye vererek bu davanın esrarının çözülmesi, aydınlığa kavuşması hususunda önemli açıklamalarda bulundu. İstinabe yoluyla dinlenmiş olan tanıkların ifadelerine karşı bir diyeceği olup olmadığını Reşit'e soran mahkeme başkanına bu konuda bir diyeceği olmadığını ancak hazırladığı bir dilekçeyi mahkemeye sunacağını söyledi. Daha sonra Reşit'in el yazısıyla kaleme aldığı 6 sayfadan ibaret dilekçesi okundu. Cinayet gecesi Haşmet'in evine gittiğimde kendisini çok heyecanlı buldum. Son zamanlarda sık sık rastladığım bu gayri tabi hali başlangıçta beni endişelendirmedi. Ancak kendisine beklenmedik bir felaket getirdiğinden bahisle pencere kenarında duran tabancaya nefretle bakmaktaydı. Söz konusu tabancaya ait adedini şimdi hatırlayamadığım birkaç mermiyle daha büyük çaptaki 4 adet mermi de pencere kenarında duruyordu. Haşmet birdenbire yerinden fırlayarak şu sözleri sarf etti. ''Reşit, mahvoldum. Ben artık yaşayamam. İntihar edeceğim.'' Devamlı aile ismini kirletmiş olmanın ehemmiyeti üzerinde durarak yaşamanın artık kendisi için önemli olmadığını ve gelecek için temenni ettiği aile mirasından bile mahrum edileceğini söyledi. Ve bu arada titremeyle yerinden fırladı. Somya üzerinde oturmaktaydı. Duvarda asılı duran Siemens bileme makinesini içinden çıkarmış olduğu jiletle hole doğru koşarcasına yürümeye başladı. Arkasından yetiştiğimde nabız damarlarını keseceğini ve kendisini bu yollara sevk ederim babası olduğunu hafif sesle haykırmaktaydı. Ben ise bütün soğukkanlılığımı kaybederek büyük bir heyecan ve yeise kapıldım. Önüne geçerek önledim. Kendisinin her hususta güvenilir bir arkadaşı olduğumu hatırlattım. Sözlerim etkilemiş olacak ki elindeki jileti holde bulunan boş balık akvaryumuna fırlattı. Çelik jiletin cama çarpmasından hasıl olan gürültüyle beraber Haşmet'in gözlerinden akan yaşları bugün bile aynı kuvvetle hatırlamaktayım. Kendisini sevmiş olduğum arkadaşımın bu kederine benim de katılmam icap etmekteydi. Nitekim aynı gözyaşları benden de boşanıyordu. Bugün karşınızda birbirlerine atfı cürüm eden, yani suçlayan biz, o akşam kucaklaşmış ve birbirimize olan güvenimizi bir kere daha sağlamlaştırmıştık. Yukarıda anlattığım hususlar bir an gibi geçmiş ve her ikimiz de yatak odasındaki somya üzerinde oturmuştuk. O anlatmaya başladı. ''Reşit, ben Doktor Naci'yi öldürdüm. Fakat emin ol ki katil mizaçlı bir insan değilim.'' Sözünü kestim. Hangi Naci'yi ne maksatla öldürdüğünü sorduğumda, ''Sana her şeyi bilahare anlatacağım ve hayatım boyunca senden ayrılmayacağım.'' diyerek zaten kendisinin bana güvenmiş olduğunu söyledi. Zira çok kere kendisine ''Haşmet, senin için hayatımı bile tereddütsüz feda ederim.'' dediğimi hatırlattı. Kaybedilecek zaman olmadığını söyleyerek hazırlamış olduğu planı bana ezberletti. Ben de bunları uykusuz ve perişan geçirdiğim bir gecenin sabahında savcı önünde anlattım. Savcıya verdiğim bu uydurma ifadeyi şimdi hiç hatırlamıyorum. Muayenehanedeki bana ait reçetenin aslı ise şöyledir. Bu reçeteyi ben daha evvel yaptırması için Haşmet'e vermiştim. Dikkat nazara alınacak olursa mevzu bahis reçetenin henüz hiçbir eczanede yapılmadığı, halbuki polis karakolunda kendi üzerimde çıkan reçetenin yaptırılmış ve kullanılmış olduğu meydana çıkacaktır. Böylece bir takım merhamet ve arzu etmediğim vaatler üzerine bu cinayeti üzerime almayı kabul ettim. Gidip bu işi ben yaptım diyerek karakola teslim olacaktım. Vaatlerden en mühimi Haşmet derhal işe el koyarak hastaymışım gibi hastaneden verem olduğuma dair raporu temin edecekti. Karşılıklı muhaveremiz yani söyleşimiz bu şekilde gece saat 11'e kadar devam etti. Dilekçe okunurken salonda bir rahatlama gözlendi. Artık müzminleşmiş olan davanın esrarının çözülebileceği umudu doğar gibi görünüyordu. Nefeslerin kesilerek dinlendiği dilekçenin okutmasına devam edildi. Ben o geceyi daha evvelden Nefiye'nin yanında geçirmeyi kararlaştırdığımdan Haşmet'in teklifi üzerine tabancayı da beraberimde alarak evden ayrıldım. Caddeye çıktım, Yenişehir Galatasaray Kulübü yanlarında olan ve Nefiye'nin oturmakta olduğu Foto Cemal apartmanına kapıyı çalarak girdim. Sabaha kadar orada kaldım. Günün aydınlanması üzerine perdeleri aralayan Nefiye'nin ''Aa bak arkadaşın işaret ediyor'' şeklinde söylenmesi üzerine cama koştum. Haşmet el işaretiyle beni çağırdığından derhal giyinerek çıktım. Haşmet kapıyı açarak beni karşıladı. Elbiselerini giyinmişti. Gece olup bitenleri anlattıktan sonra yolların kesilmiş bulunduğunu, onun için gene evvelce konuştuğumuz gibi teslim olmamı ve fakat valinin vilayette bulunduğu saate tesadüf edebilmem için bir müddet daha bir yerde kalmaklığım icap ettiğini, çünkü kendisinin valiyi görmesi icap ettiğini açıkladı. Ben de bir perva bir şey yokmuş gibi gitmek üzere adımlarımı atarken, belki kapıya da nöbetçi koymuşlardır. Bak bir adam dolaşıyor, taharri yani sivil polis olma ihtimali var. Dur, seni bana benzetir. Seslenmeden aksi istikametten git diyerek bana vermiş olduğu, kendi palto, eşarp ve eldivenlerinden başka bir de beyaz çerçeveli, beyaz gözlük verdi. Saat 9 sıralarında evi terk ettim. Otobüse binerek doğru Ulus Meydanı'na indim. Yeni kıyafetimle beni bir arkadaşımın bile tanıyamadığına şahit oldum. İstanbul Pasta Salonu'na giderek kahvaltı ettikten sonra Ulus Gazetesi'ni okudum. Ne katilden ne de eşkalinden bahis yoktu. Yalnız Doktor Naci'nin katledildiği ve katilin arandığı yazılmaktaydı. Saat henüz 9:30 olduğundan tekrar otobüse binerek Yargıtay'da bulunan arkadaşım Firuzan Büyü'ye gittim. Kendisiyle konuştum. Kıyafetim tuhafına gitmişti. Gülerek katil olduğumdan bahsettim. Ve izin almasını, biraz dolaşmamızı teklif ettiğimde kabul etti. Birlikte çıktık. Ve Saracoğlu inşaatına girerek kahve içtik. Ve uzun uzadıya çeşitli mevzular üzerinde hasbihal yaptık. Ara sıra kendisine katil olduğumu söylememe rağmen bir türlü inanmadığına şahit oldum. Yalandan da olsa arkadaşım üzerinde böyle bir suçun isnadına yanaşmadığına sevindim. Kendisine müphemiyet, yani belirsizlik içine vermiş olduğum cevaplara her ikimiz de gülerek mukabele ediyorduk. Maksadım kararlaşan saatin gelmesiydi. Kendisinden ayrıldım, karakola girdim. Benimle kimse alakadar olmadı. Bir ara bir polis memurunun komiserin meşgul olduğunu söylemesi üzerine tekrar karakoldan çıktım. Yerli mallar pazarı önüne kadar geldim. Tanıdığım bir kumaş alıcısı ile konuştum ve tekrar karakola girdim. Saat 12 ile 1 arasında doğrudan doğruya savcıya gitmeyerek karakoldaki komiser İhsan'a başvurdum. Bunu bana Haşmet tavsiye etmişti. Tekrar Kemal Bora'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Zira bu hususta elinde bulunan bir delili o imha etmiştir. Benim bunları burada söylemem bir mana ifade etmeyecek ve fayda vermeyecektir. Bidayette Haşmet'in bana söylediği gibi doktorun muayenehanesinde bir reçete vardı. Fakat müteakip kombinezonda reçetenin ikileştirilmesi ve muayene olmuş gibi benden de o şekilde ifade alınması keyfiyeti tertiplenmiştir. Son celsede haykırışım ve bazı müesseseler hakkında itimatsızlığımı anlatmak istemiş olmam bundan kinayedir. Her mağdur olan insan gibi ben de taştım. Yukarıda bahsetmiş olduğum iki cins mermi de Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora tarafından görülmüş ve bilahare ev tahliye edildiği için alınmamış veya alınmış da gösterilmemiştir. Bu davanın mihveri olan ve tek taraflı bir tahkikata girişen Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora, boş olan Haşmet'in dairesini mühürlemiş olsaydı, ki bunu yapmak istemezdi, bugüne kadar mevkuf tutulmazdım. Çünkü orada ilk nazarda Haşmet'in el yazısı ile çizilmiş kroki ve yazılar bulunmaktaydı. Mahkemeniz kanuni tahkikata, ilk tahkikata inanmak zorundadır. Halbuki bu tahkikatın Ankara Savcısı ve 2. Şube Müdürü tarafından yapılan ve istenildiği şekle sokulan bir kombinezondan başka bir şey olmadığının takdirini yüksek mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Davamıza şekil veren ellerin nasıl hareket ettiklerini kestiremem. Yalnız tanık Kemal'in ifadesinde benden duyduğunu söylediği "savcı beni kurtaracak" deyişimi izah edeyim. Savcı iş yapmış olmanın ve bu becermiş olduğu entrikanın kendisine vereceği nam ve menfaatin sarhoşluğu ile ilk muhakemede iddianameyi yanlış yapmış ve idamımı istemişti. Sonradan pişman olan savcı beni teselli, tehdit, vaat gibi vasıtalarla oyalamaya çalışmış ve bir ara beni kurtaracağına bile söz vermişti. İlk muhakeme safahatında vermiş olduğum "ben öldürdüm" ifadesinden dönemem. Haşmet'in telkinlerine inanmış olmam bugünkü durumumu meydana getirmiştir. Haşmet idam cezası dahi verilse 3 sene cezaevinde kalacağımı, halbuki bu zaman zarfında kendisine yardım edenler tarafından beni tayyare ile dahi kaçırmayı temin edebileceğini bildirdi. Yukarıda arz ettiğim hususattan sonra şunu da söyleyeyim ki, 2 saattir üzerinde oturarak bu ifademi yazmış olduğum yatağımın sessizliği kadar vicdanım da müsterih ve sessizdir. Ancak mütemadiyen bana sual soruyor ve benden cevap istiyorsunuz. Bize delil göster, bize ispat et diyorsunuz. Elimden geldiği kadar bildiğim, gördüğüm delilleri gösteriyorum. Bunların hiçbirisi de size hakikati anlatmıyor. Şimdi bu dediklerim için de benden delil isteyeceksiniz. Ben size nereden ve nasıl delil gösterebilirim? Artık bana bir şey sormayın, çok yorgunum. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Dilekçenin okunmasından sonra mahkeme salonuna derin bir sessizlik çöktü. Herkes derin bir nefes aldı. Aylardan beri beklenen açıklamayı Reşit sözlü değil yazılı olarak yapmıştı. Sözlü olarak yapılmış olsaydı herhalde bu kadar dört başı mamur olamazdı. Bu bakımdan dilekçe her ne kadar Reşit'in el yazısıyla yazılmış olsa bile bu metnin Reşit tarafından değil avukatı Celal yardımcı tarafından hazırlandığı ileri sürülüyordu. Buna rağmen bu açıklama yine de kamuoyunu tam manasıyla tatmin etmiş değildi. Mesela bu davanın seyrinde önemli bir etkisi olduğu aşikar olan Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın hiç bahsi yoktu. Reşit onunla konuştuklarını hiç dile getirmemişti. Bu duruşmanın en önemli safhası olan Reşit Mercan'ın dilekçesinin okunmasından sonra mutat işlemlerin yapılmasına geçildi. Bir heyet tarafından incelenen 3 reçetenin bu defa yazıların tetkiki için Güzel Sanatlar Akademisi'nde incelenmesine lüzum görüldü. Kaybolan mermi meselesi tekrar ele alındı ve şapkanın kime ait olduğu tartışması sonucunda şapka tekrar getirilerek sanıkların başlarına geçirildi. Şapkanın Reşit'in kulaklarına kadar inmesi salonda tekrar gülüşmelere sebep oldu. Sanıkların ve avukatların karşılıklı iddia ve savunmalarından sonra mahkeme 9 maddelik bir ara kararı alarak duruşmanın 17 Temmuz Çarşamba gününe bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin aldığı bu kararların en önemlilerinden biri Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın istinabe suretiyle Ankara'da dinlenmesi, diğeri ise savcının ve avukatı Celal Yardımcı'nın ısrarlı taleplerine rağmen görgü tanıkları Sultan, Celadet, Tevfik, İzzet ve Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu'nun Bolu'ya celbedilerek dinlenmeleri talebinin yine reddedilmesiydi. 8 Temmuz 1946 günü Ankara Adliyesi müstesna günlerinden birini daha yaşıyordu. Ankara cinayeti davasının ilk celselerini aratmayacak büyük bir kalabalık adliye binasının önünü ve etrafını doldurmuştu. Polis bir kargaşalığa meydan vermemek için geniş güvenlik önlemleri almış, muhtelif yerlere seyyar parmaklıklar koymuştu. O gün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Nevzat Tandoğan tanık olarak dinlenecekti. Ankara halkı Atatürk'ten beri Ankara'nın en kudretli ikinci adamını, efsane valisini yakından görmek istiyor ve mahkeme huzurunda neler söyleyeceğini merak ediyordu. Saat 14 sıralarında vali arabasından inerek adliye binasının dış kapısından mahkeme salonunun kapısına kadar iki sıra haline dizilmiş sivil polislerin arasından geçerek Cumhuriyet Savcılığında mahkemenin davetini beklemeye başladı. Mahkeme daha önce dinlenecek tanıklardan Belediye Yazı İşleri Müdürü Cemil Emre, Belediye Başkan Yardımcıları Taki Gürek, Ziya Alp ve Ankara Emniyet Müdürü Şinasi Tolga'nın ifadelerine başvurdu. Bu tanıkların görgüye dayalı ve esası etkileyecek bir bilgileri yoktu. Ancak Ankara Emniyet Müdürü Reşit Mercan'ı valinin talebi üzerine makamına getirdiklerini, vali Reşit'le konuştuğu sırada içeride kendisinden başka 2. Şube Müdürü Naci Uluer ile Anafartalar Karakolu Başkomiseri İhsan'ın da bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine Hamit Şevket İnce bir ayrıntıya dikkat çekti. Bolu'da dinlenen tanıklardan Naci Uluer, valinin Reşit'le konuştuğu sırada sadece kendisinin bulunduğunu söylemiş. Şinasi Tolga'dan hiç bahsetmemişti. Şimdi odada bulunanlara bir kişi daha ekleniyor. Emniyet müdürü sinirlenerek cevap verdi. Nasıl olur efendim, benim muavinim içeride dursun da ben kapı önünde bekleyeyim. Bu akla uygun mudur? 4 tanığın dinlenmeleri bittikten sonra en önemli tanığa sıra geldi. Mahkeme başkanının isteği üzerine mübaşirin gür sesi koridorlara yayıldı. Nevzat Tandoğan! Şahit Nevzat Tandoğan! Savcının odasından çıkan vali, polis kordonu arasından vakur adımlarla yürüyerek saat 16'da mahkeme salonuna girdi. Bütün dinleyiciler nefeslerini tutmuş, pür dikkat valinin ne söyleyeceğini bekliyorlardı. Çok üzgün ve heyecanlı görünen Tandoğan'ın tanık olarak bile olsa mahkeme huzurunda ayakta sorguya çekilmesini hazmedemediği ve gururuna yediremediği açıkça belli oluyordu. Buna rağmen mahkemeye karşı çok hürmetkar davranan vali Tandoğan, kimlik tespitinden sonra konuşmaya başladı. Merhum Doktor Naci'nin öldürüldüğüne, Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanında oturan Doktor Fahri Ecevit'in geç vakit eve döndüğüm zaman beni telefonla araması üzerine muttali oldum. Yaptığım soruşturmada yetkili memurların işe el koyduğunu öğrendim. Ertesi gün Emniyet Müdürü Şinasi, katilin biraz evvel Anafartalar Karakolu'na gidip teslim olduğunu ve Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini haber verdi. Bu menfur cinayetin katilini görmek ve bizzat kendisinden bu eylemi nasıl ika ettiğini öğrenmek istedim. Bu vilayet dahilinde huzur, asayiş, emniyet mesuliyetini üzerine almış idare adamı sıfatıyla katili görmek istememde bir gayri tabiilik yoktur. Katili getirin dedim. İkinci şube müdürü Naci ve adının Reşit Mercan olduğunu söyleyen bir genç odama geldi. Kendisine olayın sebebini sordum. Uzun zamandan beri takatsiz ve arka ağrılarından muzdarip olduğunu, doktor Naci'ye gittiğini, rapor vermeyince tabanca ile tehdit etmek istediğini, fakat doktor kaçınca ateş ederek vurduğunu söyledi. Ben de kendisine böyle bir iş için güzide ve münevver bir adamın öldürülmemesi lazım geldiğini, bana geldiği takdirde kendisini hastaneye yatırabileceğimi söyledim. Bundan sonra emniyet müdürü ve ikinci şube müdürü Reşit'i alarak odamdan çıkardılar. Ben Reşit'le konuşurken Haşmet'in ismi bu işe karışmamıştı. Haşmet'in benim tarafımdan himaye edilmesi, benim tarafından Reşit'e Haşmet'in ika ettiği suçu üzerine alması hakkında herhangi bir telkinde bulunulması, az ceza ile kurtulması için tavasutum, Amerika'ya kaçırılması hakkındaki vaadim sadece yalandır. Böyle bir şey olmamıştır. Vaka günü Haşmet'i görmedim. Mevzu bahis saatlerde Haşmet'in dairede bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Mahkeme başkanı ifadesini tamamlayan Vali Tandoğan'ı bu kez soru yağmuruna tuttu. Reşit ile kaç dakika konuştunuz?
Azami 10-15 dakika.
Vaka günü belediyeden saat kaçta çıktınız?
Tahmini olarak 13-13.30.
Araya Hamit Şevket İnce girdi. Bu şehirde meydana gelen her olayı Vali Bey bizzat tetkik eder mi? Her katili bizzat görür mü? Bu şekilde hadis olan her vaka, yani meydana gelen her olay ve her suç üzerinde hassas hareket etmek mecburiyetindeyim. Bunlar benim asli vazifem meyanındadır. Gururunun incinmesinden duyduğu üzüntü ve heyecandan dolayı valinin yorulduğu göze çarpıyordu. Nitekim kendisi oturabilmek için mahkemeden izin istedi ve verilen sandalyeye oturarak konuşmasına devam etti. Senelerden beri bu şehirde meydana gelen mühim hadise faillerini şahsen görmekteyim. Hamit Şevket İnce, ben Ankara'ya 18 sene evvel geldim. Vali iyi bir adamdır, benim sınıf arkadaşımdır. Yalnız iyi bir idareci değil, aynı zamanda iyi bir hukukçudur da. Fakat Reşit Mercan mahkemede ne zaman validen bahsedilse taş kesilmekte, durgunlaşmakta ve korku belirtileri göstermektedir. Vali ile neler konuştuğunu kesinlikle söylememekle ve asla söylemeyeceğini de ifade etmektedir. Bu korkunun ve suskunluğun sebebi acaba nedir? Vali Hamit Şevket İnce'nin bu imasından fazlasıyla alınmıştı. Sayın Hamit Şevket'e söylemek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde amir ve memurlar hiçbir zaman bir katili tayin etmek vaziyetine düşmemişlerdir. Bu iddialarla neyin sağlanmak istediğini anlamak bir türlü kabil değildir. Reşit'in bu yalan dedikodularla güttüğü gaye mahkemenin kanaatini sarsmak, efkâr-ı umumiyeyi yalan dedikodularla şaşırtmaktır. Hamit Şevket bana mı söylüyor diye ayağı fırladı. Vali, hayır bu sözler Reşit'e aittir. Haşmet valinin kendisini Amerika'ya gönderilecek bir kadın için tayyarede yer bulmaya memur ettiğini söyledi. Hatta bunun için sefarethane ile ve Mr. Gradit ile temas eylediğini söyledi. Bu hususta ne diyorlar? Tayyare ile seyahat meselesi vaki değildir. Bunu sefarethane tekzip etmiştir. Vali Nevzat Tandoğan'ın tanıklığı bir saat kadar sürdü. Duruşma ertesi güne bırakıldı.